Ayrım 35, sayfa 331. Peki nasıl yapar bunu sanat? Nasıl kendi potansiyelini keşfettirir insana? İlhamla. İlhamla dokunduğunuz her insan, içinde bulunduğu takipçilikten sıyrılıp olduğu kişiye dönüşmek için çabaya geçer. Ve işte asıl doğum o çabada başlar. İçindeki keşiflerle tanışır birey. Ve keşifçiliğini fark eden biri asla bir başkasına kuyruk olmaz. Karakterin doğumu, o karakter büyüdükçe, geliştikçe niye var olduğunun cevabını verir kişiye. Herkes için farklı olan bu cevap, bugünün düzeninde öyle önemsizleştirilmiştir ki, insandan insanlığa resmen alınmıştır. Yıkmak zorunda olduğunuz bir hapishanedeyiz. Ve bu hapishanenin duvarları savaşılarak, kan dökülerek, nefretle, ötekileştirerek yıkılamaz. Sadece ilhamla yıkılabilir. İlham, yüklenen her biri ne olursa olsun kendini keşfetmek zorunda kalacaktır. Bugün sahnede, bu sahnede bize düşen tek şey ilhama aracı olmak, hizmet etmek, müzikle, dansla insana, insanlığa hatırlatmak, sadece kolaylıkla hayatta kalabilen bir organizmadan çok daha fazla olduğunu göstermek. Kendi gerçek doğasını fark ettirmek için buradayız ve asla yalnız değiliz. Bugün dünyanın her köşesinde bizimle aynı fark edişe hizmet eden yüzlerce, binlerce ilham hizmetlisi insanı kendini hatırlatmak ve dönüştürmek olduğu parazitinden sıyrılıp hakiki insan olma çabasına sokmak için çalışıyor. Ve asla unutmamamız gereken bir şey var. İnsanlık yüzyıllar boyunca ilhama hizmet edenler tarafından geliştirilmiştir. Bizim tembelliğimiz varoluşun tamamen ihanet olur. Yapmak için dizayn edildiğimiz her neyse, eğer çabaya geçmez ve emek vermeye devam etmezsek, yaratıcıya ihanet ederiz. İşte bunun için buradayız. Sadece dans etmek ve müzik yapmak için değil. Denizin konuşması bittiğinde, denizden kendilerine bulaşan hissettikleri inancın köklerinin ne kadar da sağlam bir temele oturduğunu fark etti gençler. Denizin kelimelerinin taşıdığı anlamlar yuva buldu her birinin aklında. Deniz tek tek baktığı suratlarda biatın asla var olamayacağını izledi. Fark etmek çok değerliydi. Çünkü farkında olanların gösterdiği cesaret ve çaba kadar keşifçi, fark ettiklerine sahip çıktığı kadar da değerliydi toplumlar. Herkes sırayla sarıldı denize. Alkışlayan hiç olmadı. Gençler dağılırken geride dikilmiş kendisini izleyen Göksel'e baktı deniz. Ne bakar ne bakmaz anladı. Göksel konuşmak istiyordu. Normalde bu kadar az konuşan birinin konuşmak istediğinde yaydığı enerjinin kuvveti de denizi çekti. Göksel'e doğru yürürken neden geç kaldın diye sordu. Ama Göksel cevap vermedi. Elindeki şeyi uzattı denize. Deniz camı kırıp iPad'i aldı. Play'e bastı. Sakince kulaklığı taktı. Müzik akmaya başladığında kilitlendi. Deniz'in aklını kendine ait olmayan ama bu kadar güzel olan şeyleri dinlerken kilitlenirdi. Çünkü gerçek bir sanatçı. Adanın sesi, müziğe katılması, kaybolmuşum kapısında senin. İçine bak ve bul beni demesi kilidini kıramazdı Deniz. Böylesine ruha işleyen müziği bırakamazdı. Ama adanın sesiyle birlikte kulaklığı çekip çıkardı kulağından. Göksel, denizin yüzünde kara kara gördüğü akan müziğin etkisini ve hemen ardından adanın sesinin yarattığı ani sancıyı da kulaklığı çıkarıp kendisine uzatan denizin allak bullak olmuş ifadesinden rahatladı. Umursamazlık göstermektense önemseyen birinin sancısını izlemek rahatlatıcıydı. iPad'i geri alırken onu görmek zorundasın demişti. Ama Deniz dönüp gitmişti. Göksel peşinden gitti. Yanlarında kendilerine hoşça kal diyerek evlerine giden gençleri geçip arka taraftaki bölüme vardılar. Bu bölümden yukarı çıkan demir merdivenleri tırmandı Deniz. Kendi odasına gidecekti. Göksel takip etti. Merdivenin başında aniden durup döndü Deniz Göksel'e. Ve kapat artık bu konuyu. Kaybedilmiş bir güven, yakılmış bir ağaç gibidir. Ne meyve ne de gölge verir. Bitmiştir, yoktur dedi. Sonra da yürüyüp odasına girdi. Peşinden gitti Göksel. Sokağın sahnesini tepeden görünen yuvarlak pencerenin önünde durdu. Nihan'ı gördüm bugün dedi. Deniz elindeki CD'leri bırakıp aniden döndü. Neredeymiş diye sordu. Göksel iyi değil. eski tersanede diye cevap verdiğinde kaşları şiddetle çatıldı. Nasıl? Derken Göksel'in bakışından aldı cevabını. Kafasında bin soru geçti. Nasıldan nedene? Uzanan ama kelimeler gereksizdi. Böyle bir durumda konuşmak, harekete geçmek gerekirdi. 16. Darbeye hazırlık. Artık gitmem şart. Oradan yayına girmem daha kolay. Halimize bak. Zehirleneceğiz burada havasızlıktan, dedi Özge. Ömer'in evinin kömürlükteki deposundaydılar. 2 metrekarelik bir delikte 3 laptopla kendilerine gelen haberleri ayıklayıp içlerinden işe yarayanları seçiyorlar ve darbenin bir sonraki sayısını hazırlıyorlardı. Darbenin hazırlanması bir gecelik işti ama haberin seçilmesi, delillerin incelenmesi, daha derin bir şekilde araştırılması daha uzun sürüyordu. Ülke içindeki interneti kullanmak istemediklerinden Strong VIP ile İngiltere'ye bağlanıyorlar, girdikleri sitelerin mail trafiğini takip edilmesi engelliyordu. Darbe şekilci bir dergi değildi. Mizampajı falan gayet amatörceydi. Baskıyla falan da uğraşmadıkları için internet sitesine fotoğrafları yüklemek kolaydı. Özge haberin tamamını birkaç saate yazıp bitirebiliyordu. Zaten belgelere dayanan bir haberde yazı o kadar da gerek kalmıyordu. Ama Özge işini garantiye almak için mutlaka başlıklara sorular koyuyordu. Fotoğrafları görenlerin kendilerine sormaları gereken sorulardı bunlar. Çünkü ancak doğru soruları sormayı bilenler aydınlanabiliyorlardı. Konular o kadar vurucuydu ki kimse ne imla hatalarına takılıyordu ne de fotoğrafların kimi zaman düşük olan çözünürlüğüne. Rahat ve hızlı çalışıyorlardı. Darbenin bir sonraki sayısını hazırlamak için ayda bir toplanıyorlar. Ellerindeki malzemeden bir ay içerisinde her sayı için kullanacakları haberleri seçiyorlar ve ayıklıyorlardı. Daha sonra Ömer tek başına devam ediyordu haberi siteye yerleştirmeye ve hafta hafta ama seçimleri Özge yapıyordu. Önlerindeki 3 sayı şimdiden hazırdı. Zamanı gelince sadece sayfaya yerleştirmeleri gerekecekti. Gecenin yarısıydı. İşleri nihayet bitmişti. Yarın Ömer hazırlıklarını yükleyince yeni sayı hazırdı. Bilgisayarı kapatmadan yeni gelen mailleri indirmek istedi Özge. Fotoğrafla yüklenmiş bir data olduğundan inmesi biraz zaman alabiliyordu. İnmek üzere olan maillere baktı. 41 mail vardı. Her gün onlarca skandal ekleniyordu sisteme. Özge esnerken Ömer, "Benim işim bitti, bir baksana," dedi. Yükleyeceği sayfa hazırdı. Özge hızla resimlere geçip kendi yazdığı yazılarını yerleştirmesine baktı. Her şey yolundaydı. Sonra dönüp mailini yüklediği ana hesabı kapatacaktı. 41 mail olmuştu. 63 sayfanın köşesine kapatmak için tıklayacaktı ki maillerden birinin başlığını gördü. Mahmut Konmaz kimdir yazıyordu. Özge hemen tıkladı. Tam iş nihayet bitti derken yeni sayıyı en baştan yapmaya başladılar. Çünkü evren size işaret gönderdiğinde ne kadar yorgun ya da doygun olursanız olun görmezlikten gelemezsiniz. Fırsatları biriktiremezsiniz. 17. Deniz Nihal Göksel. Tekmeleyerek araladı pastan sıkışmış kapıyı Deniz. Daldı içeri. Birkaç adım gerisinden gelen Göksel'e baktı. Öfkeliydi. Göksel öne geçip Nihan'ın sığındığı odacığın kapısına geldi. İçerisi zifiri karanlıktı. Kapıyı omuzladı ama kapı içeriden kapatılmıştı. Kapıyı açmaya çalışırlarken çıkardıkları patırtıyla kapının lombozunda ışık yandı. İçeri baktı Göksel. Nihan sızdığı yerden doğrulmuş, titreyen eliyle diğer mumu da yakmaya çalışıyordu. Deniz açtı Göksel'i. Ayağa kalkan Nihan'ın yanında tuttuğu çivili kalası titreyen elleriyle almaya çalışmasını izledi. Emin olamadı. Bu Nihan mıydı? Nefesi daraldı. İzlediği varlığın çaresizliği karşısında kız nihayet yalpalayarak da olsa ayağa kalkmıştı. Kalası elinde sallayarak lomboza yaklaştı. Camın gerisinde ne olduğunu göremediğini karanlığa bağırmaya başladı. Mal yok bende. Siktirin gidin orospu çocukları. Mal bitti. Yok. Deniz bir adımda geriye çekti kendini. Bu ses, o surat Nihan'a aitti. Evrendeki anlamın dünyaya inmesine aracılık yapacak güçte, yetenekte biri ve yakalanabileceği en güçlü yeme yakalanmıştı. Uyuşturucu. Sanatçının yemiydi. Bir sistemde herkesin bir yemi vardı. Afrika'da açlıktan ölen çocuklar, hayatlarını gündelik yaşantının zorunlu işlerinde harcayanların kendilerini çalışmazlarsa öleceklerine inanmaları için yemdi. Ülkenin yol gitmemiş yerlerinde yaşayan insanların terörle öldürülmesi, değerli topraklarını bırakıp şehre gelenlerin şehir düzenine sığınmazlarsa terörle heba olacaklarına inandırılması yemdi. Uyuşturuysa ancak aracı olacak yetenekteki sanatçıların içlerindeki kalabalıkları dindirmek için yemdi. Bu sistemde herkesin bir yemi vardı. Kişinin algısına, yeteneğine göre tasarlanmış bir yem. Yeteneğiniz ne kadar güçlüyse yeminiz de o kadar öldürücüydü. Anlamı engelleyerek insanı köleye dönüştürmeye çalışan bu sistem için sanatla uğraşanlar en büyük tehlikeydi. İlhamın askeriydi sanatçı. Savaşmadan anlamı forma sokan sihirli bir gücün hizmetlisiydi çünkü. Sistem devam etsin diye uyuşturulmalı. Uyuşturulamıyorsa öldürülmeliydi. Ne olursa olsun engellenmeliydi. Anlamın forma sokulması, akla ulaşması, insanı uyandırması, uyanan insanın fark edip cana sahip çıkması. Çünkü yaradanlaydı sistemin asıl savaşı. İnsanın yaratılmaya değmeyecek, yaradana ihanet edecek bir parazit olduğunu ispatlamaktı amacı. Artık çok net görüyordu Deniz. Etrafında olan her şeyin nasıl da birbiriyle bağlandığını, nasıl da ancak birleştiğini anlamadığını. Kendini toparladı. Lombaza döndü tekrar ve yumruklayarak bağırmaya başladı. Nihan, Nihan benim. Kendi köşesine çekilmek için acizce hareket eden Nihan'a zar zor ayaklanıp Lombaz'a yaklaştı. Adını duymak şaşırtıcıydı. Camın gerisinde gördüğü yüzü karanlıkta tanıyamadı. Ama ses tanıdıktı. Deniz, Deniz hocam diye hayretle. Nihan'ın kapıyı açmasını, Deniz'in Nihan'ın gözlerine bakıp lahım kokusuyla karışmış gülümsemesinde tanındığını anlayan bir huzur bulmasını, ona sıkı sarılıp elinden sıkıca tutmasını ve itirazsız bir şekilde kendisiyle yürüyen Nihan'ı o delikten çıkarmasını an be an izledi Göksel. Küçücük bir çocukken kendisinin tek başına mücadele ederek çıkmak zorunda kaldığı o lanetli labirentte kaybolan Nihan'ın çocukken kendisine gösterilmeyen bir nezaketle çekip çıkarmasının düşüncesi yansıdı suratına. Önce bir gülümseme oldu o düşünce, sonra gözlerle toplanan suya dönüştü. Bir hamlede geri çekti sularını Göksel, burnunu içine çekerken ama silmedi gülümsemesini peşlerinden yürürken. Gemiden indiklerinde kucaklamıştı Nihan'ı Deniz. Demir plakanın aralığında geldiklerinde yere indirdi. O aralıktan eğer geçeceklerdi. Geçmeden dönüp baktı Göksel'e. Suratındaki tuhaf tebessümü fark etti ve içindeki düşünceyi söyledi. Ne kadar zamandır biliyorsun Nihan'ın burada olduğunu? Onu bu halde görüyorsun ve yardım etmiyorsun. Neyin var? Göksel gülümsemesi Deniz'in kelimeleriyle parçalandı. Haklıydı. Neyim var benim? Diye düşündü Göksel. Neden yardım etmemiştim? Neden bu ana kadar her şeyi hissetmemiştim? Aralıktan geçtiklerinde Deniz Nihan'ı kucaklayacaktı ki Göksel tek hamlede aldı Nihan'ı kucağına. Lağımdan çıkarılmış bir çuval gibiydi. Yürümeye başladıklarında gözlerini ilerideki yoldan almadan hissetmiyorum. Birinin hissettiğini görene kadar hissetmiyorum diyebildi. Bir özür gibi. Hisleri çocukken dağlanmış biri nasıl hissedebilirdi ki? 18. Denge. Eskisine nazaran kendisini daha iyi hissetse de artık boşalabiliyor ve biraz uyuyabiliyor olsa da işkenceye dönüşmüştü dengeyi kovalamak. Yaklaştıkça uzaklaşıyordu sanki. Buraya her geldiğinde ayahuscaya saçmalığını yüklüyordu vücuduna. Neyse ki eskisi gibi kusup sıçmıyordu ama pek de bir şey hissetmiyordu da. Bazen anı yakalabiliyordu. Sadece birkaç saniye sakinleşiyordu. Ama yetmiyordu. Dengeye ulaşamıyordu. Ödevini nihayet iyi yapmış bir öğrenci gibi sabırsız bekledi. Tahlil sonuçlarını ve onay geldi. Nihayet işlem başlayacaktı. Bu sefer yatağa koymadılar onu. Rahat bir koltuğa oturttular ve solunum yollarını kaplayan maskeyi takıp gazı açtılar. Önce boyun kaslarının yumuşadığını, kafasını sıkıştırırcasına gerilmiş omuzlarının rahatlığını hissetti. Sonra omurgası kuyruk sokumuna kadar gevşedi. Sanki bedeni kemiksizleşmişti. Yer çekiminin etkisi bir anda geçti. Nihayet hafifledi. Bedensiz hissetti Can kendini. Hepsinden çıkmış gibiydi. Gözlerini kapattı. Derin bir nefes alıp dilinin boynuna bağlandığı noktayı gıdıklayan gazı iyice doldurduğu ciğerlerine. Bedensiz aklının karanlığında çocuk halini gördü. Annesinin onu kucağına alıp döndürdüğünü, gıdıklarcasına öptüğünü, kokladığını, sevdiği, okşadığı, sevgiyle, doyasıyla beslediği o anlarda gezindi aklı. 3 yaşını daha geçmemişti. Annesinin pembe beyaz tenine değen kumral saçının ucunu eline alıp okşarcasına nasıl da huzurlu kucağında kendinden geçmişti. Doğanın renklerini yıkayan gün ışığının altında beyaz elbisesiyle ona dönmeyi öğretmesini izledi. Sevgi doluydu. Doyurulduğu anlarda dengeye geldi Can. Kokladığı şeyin keskinliği sarsıcıydı. Beyni ona uyan diye bağırdı. Gözlerini açtığında yanında duran doktor kılıklı adam kafasındaki solunum kilidini çıkarmaktaydı. Vücudundaki hiçbir ağrı hissetmeden doğruldu. Adam eşyalarını toplayıp sessizce gittiğinde etrafına dikkatle baktı. An be an, artık nihayet andaydı. Hayatın anlarından oluşan katman katman yapısının farkındalığına ayağa kalktı. Önünde dizili bekleyen seçimlerin her birinin varacağı yolları görür gibiydi. Ayakkabılarını sakince bağladı. Olasılıkları evrende attığı her adımda hayatını bir yöne yönetebileceğini bilerek yürüyüp çıktı denge merkezinden. Oto yıkamada kendisine dikkatle bakan çocuğun yanından geçerken sakince selamladı onu. Çocuğun ciddi suratındaki merakın rahatlaması, kocaman bir gülümsemeye dönüşmesini izledi. Nihayet başardın dercesine elini sallaması pek neşeliydi. Gözlüklerini taktı. Kafasını, kapüşonunu geçirdi. Yürüyerek ofise gidecekti. Sözde sürpriz partiyle ilgili aklına nihayet çok iyi bir hareket gelmişti. İnsan anda olunca problemleri de daha net çözebilirdi. Anda olmak için geçmişin yükünden, geleceğin endişesinden sıyrılmak gerekiyordu. 19. Özge. Toplantıya kaç kişi katılacaktı? Konu başlıkları nelerdi? Mahmut neden kendisini de götürmek istemişti? Hiçbir şey bilmiyordu Özge. Ne Salih Bey tarafından son kararlaştırılmasında Çernobil ile ilgili bıraktığı etki sonucu davet edildiğini ne de kendisini dışlamak için verdiği onca çabaya rağmen Mahmut Konmaz'ın Özge'yi davet etmek zorunda bıraktıklarını biliyordu. Tek bildiği bu toplantının Mahmut Konmaz'a hayatın hediyesini vermek için güzel bir fırsat olduğuydu. Esnemesini tutarak girdi toplantının yapılacağı binaya. Yeni açılan üniversitelerden birinin seminer salonundaydı toplantı. Listede adını sorgulatmak için lüks bir havayolu şirketinin hostesi gibi giyinmiş kızların yanına gitti. Kızlar hemen buldular listede adını. Çünkü toplantıya katılanlar 4 kadından biriydi. Ve 4 kadının ismi sayfanın köşesine sanki ait olmadıkları bir yere davet edildiklerini hatırlatırcasına tükenmez kalemle eleştirilmişti. Salona girdiğinde U şeklindeki büyük masanın dışına dizilmiş sandalyeleri gördü. U'nun açık ağzının olduğu yerde 3 kişinin oturacağı daha büyük ve daha süslü bir masa vardı. Süslü masaya en uzak olan köşeye oturdu Özge ve hemen sandalyeleri saydı. 23 kişi katılacaktı. O an kaşları çatıldı. Mahmut Konmaz böylesine küçük bir toplantıda kendisini davet etmiş olamazdı. Belki de davet etmek zorunda kalmıştı. Daha fazla detay düşünmeden hostes kızlardan biri gelip kendisine yerini gösterdi. Oturduğu köşenin kenarındaki köşede diğer 3 kadınla birlikteydi. Ama onlar henüz gelmemişlerdi. Ayrım sonu.